Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarıkonuş'a konuşa ile karşınızdayım. Bu pazarda bir Netflix dizisini sizlerle paylaşacağım, anlatmaya çalışacağım. Aslında mini bir dizi olarak nitelendirilebilir. The Island dizisi 7 bölümden oluşuyor. Bir sezon devamı çekilecek mi? Henüz bilgi sahibi değilim. 40'ar dakikalık bölümlerden oluşan bir dizi. Tadında bırakıyor, çok sıkmıyor. Süre uzun değil, sezon kısa. Sezondaki bölüm sayıları 13-14, hatta bazen kimi Netflix dizilerinde 16'ya kadar çıkıyor. Bu açıdan 7'de tutulması çok vakit harcamak istemeyenler için ya da ekran başında yorulan izleyiciler için hoş bir durum. Ben doğrusu bu tarz kısa süreli, sezonu az dizilerin bu tür platformlarda daha çok yer almasından yanayım. Tabii bunun avantajları var, dezavantajları var. Nedir avantajları? Avantajlarını aslında saydım. Vakit kaybetmiyorsunuz, çok fazla yorulmuyorsunuz. Zihnen takip etmek zorunda kalmıyorsunuz çok uzun bölümleri. Ve bazen çok uzadıkça da dizi odağından uzaklaşıyor. Çok fazla yan konulara kayıyor ve böylece de amacından belki de izleyici için sapmış olarak görülebiliyor. Bu açıdan bir hap gibi 7 bölüm 40'ar dakika galiba teknoloji çağının insanı için, sabırsız insanlar için, bizler için gayet iyi. Peki dezavantajları neler? Konulara çok odaklanılamıyor. Kişilerin, karakterlerin derinliklerine inilemiyor. Evet, bu bir kaçınılmaz son. Ancak kimi zaman kimi dizilerde çok da karakterlerin ya da tüm karakterlerin derinliğini bilmek zorunda da değiliz. Aslında hepsiyle özdeşlik kurma, hepsini yakından tanımak zorunda değiliz. Belli birkaç karakteri 7 bölümde yeteri kadar derin bir şekilde işleyebilirlerse aslında bu çoğu zaman da yeterli oluyor. Peki bu Island, The Island'da bu bahsettiğimiz karakterlerin derinlemesine incelenmesi söz konusu mu? Bakalım nedir ne değildir durum. Öncelikle spoiler vereceğimi belirteyim. Zaten biliyorsunuz bu podcastleri çekme nedenim bu tür dizileri izlemek için vakti olmayanlar, maddi olarak da belki o tür platformlara bütçe ayıramayacaklar için aslında keyifli bir 15-20 dakika olabilir bu tür podcastler. O yüzden spoiler vereceğim. Bu tür bu diziyi izleme planları olanlar lütfen şimdiden buradan burayı terk etmek isteyebilirler ya da kalıp bir fikir sahibi olup izlemeye değer olup olmadığını, vakit kaybolup olmadığını anlamak isteyebilirler. Karar tamamen onlara ait. Dizinin ana karakterlerinden bir tanesi Gabriella Chase, Natalie Martinez. Bir diğeri Kate Bosworth. Bu arada Natalie Martinez'in Özgün Namal'la olan benzerliği inanılmaz. Ses tonu olarak da çok benziyorlar. Yani hakikaten yan yana koysanız birisi Türkçe konuşan, diğeri de İngilizce konuşan, ikiz kardeş kadar birbirine benzeyen iki aktrist. Oyunculuklar açısından da kıyaslayalım mı yoksa geçelim mi? Natalie Martinez'in oyunculuğu evet fena değil doğrusu izlettiriyor ancak daha da iyi olabilir mi sorusunu sorduruyor. Evet aynı şekilde Özgün Amal için de aynısını söyleyebiliriz. Kötü bir oyuncu değil ancak daha iyisi de olabilir ya da daha iyisini gördük denilebilir. İlginç bir benzerlik. Diğer bir oyuncu Kate Bosworth, Kesey lakaplı. Alex Pettyfer var, Brody karakterine hayat veriyor ve Sybilla Dean Blair karakterini. Aslında sadece 4 kişi değil adaya düşen, çok daha fazla sayıları. Peki neden bir adaya düşüyorlar, ıssız bir adaya düşüyorlar ya da ıssız bir adaya gönderiliyorlar. Aslında bütün olay burada ıssız bir adaya düşmüyorlar, gönderiliyorlar. Peki neden gönderiliyorlar? İşte bütün olay burada. Yani aslında bu dizi bir ada dizisi, ıssız ada dizisi değil. Bu dizi tamamen teknoloji insanının geldiği noktayı gözler önüne seren bir dizi. Aslında bu insanlar gerçekten fiziki olarak o adada değiller. Birer simülasyonla, yani zihin oyunuyla, zihinleri kontrol edilerek bu adadaymış gibi yaşatılıyorlar, hissiyat veriliyor. Hatırlayacaksınız, Matrix'te de vardı. İnsanları böyle tüplerin içerisine yerleştirip bir sıvının bulunduğu tüplerin içine beyinlerindeki elektrotları kontrol eden bir sürü kafalarında böyle kablolar olan bir mekanizmayla aslında beyinleri kontrol ediliyor ve simülasyonla adadaymış gibi düşünüyorlar, hissediyorlar. Fiziki olarak da aynı şekilde. Aslında onlar birer avatar, adada olan görüntüleri gerçek görüntüleri değil. Şöyle gerçek görüntüleri değil. Bu kişilerin hepsi aslında suçlu, mahkum. Texas'ta bir ıslah evindeler. Çoğu ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış. Aralarında ölüm cezasına çarptırılanlar da var. Kısa bir distopya ile karşı karşıyayız. Yani distopya nedir? Olabilecek en kötü senaryodur. İnsanlığın başına gelebilecek en kötü şeylerdir. İşte 1984 George Orwell'ın o meşhur kitabı bu konuda Nirvana'dır. Distopyanın kralıdır. Burada da dediğim gibi bir ıssız ada hikayesi değil, bir distopya. Hem bir kişinin başına gelebilecek en kötü olaylar serisinden oluşan bir distopya. Hepsi suçlu dediğim gibi ölüme mahkumlar. Ölüm hücresinden geliyorlar. Peki amaç ne? Neden adaya gönderiliyorlar? Zihnen en azından simülasyonda. Bir şekilde kendilerini aklamaları, ikinci bir şans veriliyor onlara. Bu ikinci şansı iyi değerlendirip adadaki insanlarla geçinerek, onları öldürmeyerek hayatta kalıp bu testi geçerlerse gerçek hayatta da tahliye edilme imkanları veriliyor. Ancak bu insanların avatarları, yani genç görüntüleri, suçu işledikleri zamanki fiziki görüntüleriyle birlikte adaya gönderiliyorlar. Fakat gerçekte çok daha yaşlı durumdalar. Mesela ana karakterimiz Chase'in suçu işlediği yılla bir şekilde adadan çıkmayı başarıp tahliye olduğu süre arasında tam 25 yıl var. Yani ömrünün 25 yılını ıslah evinde, cezaevinde geçirmiş ve son yıl son zamanlarında da simülasyonla adaya gönderiliyor. Hepsinin farklı suçu var. Chase annesini öldürmekle suçlanıyor. Bir diğeri çocuklarını öldürmekle suçlanıyor. Yine bir başkası bir bakım evinde 50 kadar yoğun bakımdaki yaşlı kadını öldürmekle suçlanıyor bir doktor. Bir diğeri kadınlara tecavüz eden, kötü davranan bir adamı öldürme suçundan cezaevinde. Yine bir diğer kadın da sevgilisiyle birlikte bir bankayı soyarken oradaki insanları öldürme suçlamasıyla bu ıslah evindeler ve Issız Ada simülasyonunda bu distopyayı yaşıyorlar. Şimdi peki burada ne sorgulanıyor? Sorgulanan şu: insan kötü olarak mı doğar ya da çevresel faktörler insanı değiştirir mi? Doğrusu dizinin sonuna geldiğimde bu konuda kafamda ciddi soru işaretleri vardı. Silinmedi. Neden? Çünkü karakterlerin hemen hepsi adada da suç işlemeye devam ettiler. Yani kadına tecavüz suçlamasıyla cezaevine giren karakterlerden bir tanesi yine hemen ilk fırsatta adada bir kadına tecavüz etmeye çalıştı. Chase karakterine daha doğrusu tecavüz etmeye çalıştı. Ardından bir başka kadına da tecavüz etti. Ve sonrasında adada ölü bulundu bir şekilde. Bu karakter kimdi bu karakter? Brody karakteriydi. Yani Brody karakterinin durumu, hayır, çevresel faktörler durumu değiştirmiyor. Issız adada bile olsa kişinin doğasında tecavüz etme dürtüsü varsa bunu her yerde uyguluyor, mesajı veriyor gibi görünüyor. Ancak bütün karakterler için bunu söyleyebilir miyiz? Bu konuda emin değilim. Yani her ne kadar insanları ıslah etme, onlara ikinci bir şans verme iddiasında gibi görünse de yapım, ya da bunun için tasarlanmış gibi görünse de simülasyon, tam tersine insanların birbirini yok etmesi, birbirini öldürmesi için onlara tüm imkanları ya da onlara tüm çatışma ortamını sunuyor. Nasıl sunuyor? Mesela adaya silah bırakılıyor bir yere. Bir kit içerisinde, bir çanta içerisinde. Yine bu insanları birbirine düşürecek materyaller bırakılıyor. İşte balta, fişeği, ateş fişeği, uyarı fişeği. Ancak tabii bu uyarı fişeği silahı bir kadının, Blair'ın, yani bu katil doktorun, bir başka yine suça karışmış ismi öldürmesinde kullandığını görüyoruz. Peki neden böyle oluyor? Bu insanlara ikinci bir şans verildiği iddia edilirken, bu insanların birbirini öldürmeleri için gerekli ortam neden hazırlanıyor? İşte tam da burada cezaevi müdürü devreye giriyor. Cezaevi müdürü aslında korrupt, yani yolsuzluğa bulaşmış ve programı sabote eden Teksaslı bir kovboy. Yani kovboy dediğimiz aslında gerçekten kovboy olduğu için değil, kafa yapısı olarak tabii kıyafetleri, şapkası, nüfuzunu kullanması, kalantor olması, yolsuzluğu normal görmesi, o Teksas klişesine atıfta bulunduğu için kovboy diyoruz. Yoksa kovboy değil elbette. Ama yasa dinlemez, hukuk dinlemez, kendisine Teksas'ın kanunu gibi gören bir cezaevi müdürü. Dışarıdan bir grup eyalet dışından denetçi geliyor ve cezaevini denetliyorlar. Fark ediyorlar ki adada bu insanları birbirine düşürmek için, birbirini öldürmelerini sağlamak için sisteme sızılmış, yani hacklenmiş aslında sistem. Nasıl hackleniyor peki? Adaya Bonnie and Clyde isminde iki kişi gönderiyor. Bunlar aslında infazcılar. Adada anlaşamayan, birbirini öldüren kişileri Bonnie and Clyde yakalayıp bir şekilde infaz ediyorlar. Çok ilginç sahneler de var aslında. Başından beri Chase'in tepki toplayan tutumları, tavırları var. Hep bir asi yanı var. Grupla uyumsuzluğu var. Ancak tabii dediğim gibi grupta hep cinayet işleyen, tecavüze karışan ya da saplantılı kişilerden oluşuyor. Hele öyle biri var ki genç bir çocuk okul gibi bir yerde onlarca kişiyi tarayarak öldürüyor. Sürekli insanlara karşı düşmanlık duygusu besliyor. Bir diğeri de kadınlara saplantılı, karşılıksız seviyor. İlişkilerinde karşılık alamadığında da karşı tarafta kadını öldürüyor. Kurban, aslında bir nevi kurban seçiyor. Sevgi, seveceği kadın seçmiyor. Çünkü sevgisine karşılık alamadığında onları öldürüyor. Böylesi bir ortamda insanların bunu bir şans olarak görme, yani adada olmayı bir şans olarak görme ve kurtulma gibi bir düşünceyi akıllarına getirme ihtimalleri ne kadar var bilemiyoruz. Yani baştan onlara bunun için adaya gönderildikleri, bu simülasyonun içinde oldukları söylenmiyor. Daha Chase bu şifreyi çözüyor bir şekilde, bu kilidi kırıyor ve adadakilere aslında ikinci bir şans verildiğini, burada başarılı olurlarsa tahliye olabileceklerini, özgürlüklerine kavuşabileceklerini söylüyor ama yine de Chase'e inanmıyorlar. İnanmıyorlar fakat diğer taraftan da kafalarında da bir soru işareti oluşmuyor. Buna rağmen ne yapıyorlar? Çok iyi geçinip hadi hep birlikte biz bu odadan çıkalım mı diyorlar. Hayır, suç işlemeye, birbirlerini yok etmeye, öldürmeye devam ediyorlar. Yani benim anladığım bu dizinin İzleyiciye verdiği mesaj, katilsen katilsindir kardeşim mesajı ne yazık ki, ya da tecavüzcüysen tecavüzcüsün, bundan kurtulamazsın mesajı. O zaman şu soruya kadar gidiyor: insan doğası ya da kötülükle yaratılan insan hep kötü olmaya mahkum mudur? Ya da insan kötülüğü, bazı insanlar kötü olarak mı yaratılıyor? Ya da çocukken mi kötü şeylere yöneliyorlar? Aslında bununla ilgili çeşitli araştırmalar da var. Mesela bebek yaştaki ikiz kardeşler farklı ailelere veriliyor, farklı çevrelerde büyüyor. İyi aile ve çevrede büyüyen iyi bir çocuk olurken, yetişkin olurken, diğeri de suça bulaşmış bir birey olarak hayatına devam ediyor. Ancak tabii Chase'in durumu da farklı. Chase de annesinin sürekli hor görmesi, aşağılamasıyla büyüyor. Annesinden uzaklaşmak için önce boks yapıyor. Daha sonra da orduya katılıyor. Deniz piyadesi olarak orduya katılıyor. Çatışmalara giriyor. Orada biriyle tanışıyor ve aşk yaşıyorlar. Tabii annesinin zulmü, eziyeti burada bitmiyor. Kocasını onaylamıyor. Onların oturduğu evin kira kontratını iptal etmeye çalışıyor vesaire derken Chase'in eşi bir gün Chase'in annesiyle konuşmaya gittiğinde aralarında büyük bir tartışma çıkıyor. Chase'in annesi silah çekiyor eşine, Chase'in eşine. Ve Chase de bir ordu mensubu olduğu için silahı bir şekilde Chase'in annesinin elinden almaya çalışırken anne hayatını kaybediyor. Şimdi peki şunu sorgulayacağız o zaman. Chase'in eşinin, kocasının suçu bir şekilde bu cinayeti kendisi ve karısını birlikte işlediğini savunarak hem kendisini hem de karısını cezaevine attırması oluyor. Ancak ortada bir cinayet yok. Burada elinden silahı almaya çalışırken kazara Chase'in annesini vurma durumu var. Bu durumda neden Chase'in eşi yani ölüm koğuşuna gönderiliyor ya da yaralama ya da kasten öldürme olmayan bir suçtan yargılanıp hüküm giymiyor? Burası da tartışmalı. Chase'i de cezaevine sürüklüyor dedik. Peki bu durumun anlaşılması için aradan 25 yıl mı geçmesi gerekiyordu? Deliller neredeydi? Bu da adalet sistemini, Amerika'daki adalet sistemini elbette sorgulatıyor. Evet, müdüre gelelim birazcık. Birazcık megaloman bir karakter. O bildiğimiz elinde sigarası, başında kovboy şapkasıyla kendini hukukun üzerinde gören bir müdür profili var. Chase'i ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü sistemindeki açığı ortaya çıkartan Chase. Nasıl çıkartıyor? Az önce de söylediğim gibi Chase başına darbe aldığı bir kavgadan sonra uyanıyor. Bu şekilde simülasyonda uyanan ilk kişi olarak kayıtlara geçiyor Chase. Ve daha sonra müdür onun suçlu olduğunu, henüz suçlu olduğu ortaya çıkmıyor. Suçlu olduğunu düşünerek eziyet ettiriyor ve dövdürüyor Chase'i ve tekrar adaya yolluyorlar. Yalnız adaya yollanmadan önce denetlemeye gelen psikologlardan bir tanesi Chase'le konuşuyor ve ona bunun bir simülasyon olduğunu, bir tahliye için önündeki, elindeki bir şans olduğunu ve bu şansın adadaki diğer tüm herkese de verildiğini belirtiyor. Yani Chase de bu fırsatı iyi kullanıyor ve doğrusu adadan bir şekilde eşinin suçunu itiraf etmesiyle tahliye oluyor. Ama suçu işledikten, suçlu olduğu ilan edildikten ve cezaevinde 25 yıl tutukluluğu bırakıldıktan sonra peki eşi neden itiraf ediyor suçu? Çünkü bu insanların hepsinin hafızası silinmiş olarak, yani simülasyonda güya adaya gönderiliyorlar zihnen, beynen. Ama hepsine bir süre sonra işledikleri suçlarla ilgili zihinlere flashbackler yapılıyor. Ve hepsi işlediği suçun boyutunu fark ediyor. İşte iki çocuğunu öldüren kadın ya da kadınlara tecavüz eden adam ya da okula basıp bütün herkesi tarayan ruh hastası, manyak gibi. Evet, yani dediğim gibi dizi bu anlamda derdini bize anlatmakta, bize maruzatını anlatmakta biraz zayıf kalıyor. Bunu kabul etmek lazım. Bu doğa, insan doğası yaratılıştan kötülük mü yoksa çevresel faktörlerin etkisiyle mi kötülük meselesini birazcık anlatmaya çalışıyor. Ancak bu konuda birazcık eksik kalıyor, eksik yanları var. Aslında adada kişilerin hikayeleri de yarım yamalak kalıyor. Kimi daha hiç hikayesine başlayamadan öldürülüyor. Bunun gerekçesi de ilk adaya düştüğünde ilk suçu işleyen, yani hemen başkaları tarafından infaz ediyor. Kimdi onlar? Bonnie and Clyde demiştik. Zaten onlar infazcılardı. Müdürün hacklediği sistemi ve gönderdiği iki infazcıydı adaya. Yani bu açıdan bir başarısız deneyim gibi görülebilir The Island. Yani simülasyonun teknolojinin uygulanması bakımından ya da ilk sürüp gibi görülebilir. Mesela bir. Bunun ikincisinin çıktığını düşündüğümüzde muhtemelen bu programdaki açık kaldırılacak daha çok kişinin bu tahliye şansını değerlendireceği öngörülebilir ama kişilere simülasyon içerisinde oldukları söylenmeden de onların bu şans bunu değerlendirme şansları ne kadar yüksek o da tartışılır elbette. Tabii yine adanın hacklenmeyeceği, yine silah vesaire benzeri birbirlerini kışkırtacak, yok edecek malzemelerin gönderilip gönderilmeyeceği muallak ama eğer ikinci sezon çekilecekse muhtemelen The Island bir üst sürümü olan iki olacaktır. Sistemde simülasyon yazılımı da kendisini birazcık güncelleyecek, upgrade edecektir. Bu açıdan izlemesi keyifli. Yani hem insanın içindeki kötülük, hem fırsat bulduğunda bunun ortaya çıkma koşulları, hem distopya, yaşanabilecek kötü şeyler. Ve aslında sadece bireylerin değil, mesela Chase dışarı çıktığında 25 yıl sonra bir de bakıyor ki onu bekleyen dünya içeriye girdiği günkü dünyadan çok farklı artık. Yok olmuş, yerle bir olmuş şehirler bekliyor onu. Bu da if yönlü bir distopya aslında. Hem kendi felaketini yaşıyor hem de dünyanın maruz kaldığı felaketin içine karışıyor. Bazen acaba ıslah evinde kalması daha mı iyi olurdu diye de insanın aklına soru gelmiyor değil. Ve bu açıdan bakalım ikincisi ne olacak dizinin? İnsanın teknoloji merakının geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli. Sadece bir dizi gözüyle de bakılamayabilir. İleride sahiden de insanlara, cezaevindeki insanlara bu tür simülasyonlarla yaşadıklarını fark ettirme, yaptıklarını fark ettirme yöntemiyle temizleri ya da tahliyeleri serbest bırakılmaları sağlanabilir. Teknoloji dünyası çok hakikaten ilginç bir yere gidiyor. Geçtiğimiz günlerde MIT, Amerika'nın önde gelen teknoloji üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology, futbol oynayan robotları, mini robotları görücüye çıkardı. Biri sağdalar, biri alandalar. Ters takla atabiliyorlar, öne doğru takla atabiliyorlar, eğilebiliyorlar. Aslında futbol falan oynamıyorlar. Bildiğiniz bir askerin tüm hareketlerini yapabiliyorlar. İşte siper alabiliyorlar, eğilebiliyorlar, küçülebiliyorlar, zıplayabiliyorlar, takla atabiliyorlar. Peki bu robotların üzerlerine silahların yerleştirildiğini düşünün ve bu robotların savaşa sürüldüğünü düşünün. Korkunç bir dünyanın bizi beklediği hiç kuşku yok bundan doğrusu. Torunlarımıza bile kalmayabilir. Çocuklarımızın dönemlerinde artık devletlerin robotlarla savaşa girdiği, robotların insanları öldürdüğü ve neredeyse yok edilemeyecek yapıda robotlar üretilmeye başlandı. Bu bir felaketin de habercisi aslında. Biz robotlar işimizi elimizden mi alacak korkusu yaşarken aslında robotlar canımızı alacak noktasına geldik. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Hatırlayacaksınız. Tüm bu robotlar distopyası filmlerle başlamıştır. Hollywood filmleriyle benim en yakın dönem hatırladığım çocukluğumdan Terminator'dur. Yani yarı robot yarı insandı Terminator ama yok ediciydi zaten. Çok daha kötüleri çekildi o filmden sonra. Yani insanlığı yok etme anlamındaki girişimleri yansıtan. Yani bu çalışmalar hep vardı. 50 yıldır belki daha fazla. Yavaş yavaş nüvelerini vermeye başladı. İnsanlık için hakikaten korkutucu durumlar. Bir gün robotların zıvanadan çıkmayacağını ya da kötü emellerle kullanılmayacağını, kötü yazılımlar yüklenmeyeceğini, masum insanları avlayan birer canavara dönüşmeyeceklerinin garantisi yok. Çünkü insan kötü, insan zihni kötü. Kötü olan da kötü üretebilir. Kimse bu robotları insanlığın iyiliği için sadece üretiliyor noktasında düşünemez. Son yıllarda yaşanan tecrübeler ortaya koyuyor ki insan iyi olmaktan ziyade kötü bir varlık. Bu benim kişisel düşüncem elbette. Bu açıdan yeniden diziye dönersek Bakalım The Island'ın ikinci sezonu gelecek mi? Gelirse de neler yaşanacak? İnsanlar özgürlüklerine kavuşacaklar mı? Kavuştuklarında da onları bekleyen dünyanın ne kadar yaşanılabilir olduğunu hep birlikte görüp izleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek, buluşmak dileğiyle.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.